Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Gökhan Baçık'la birlikteyiz. Geçen hafta Türkiye'de medyanın üzerinde çok durmadığı, hatta görmezden geldiği ama Fransa'yı çok rahatsız eden, ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 18 yaşında bir Çeçen genç, bir lisede Paris civarında öğretmenlik yapan bir öğretmenin başını keserek öldürdü. Büyük infiale yol açtı. Orta ve uzun vadede de, hatta çok kısa vadede de sonuçları olacağı benziyor. Çünkü bu tip eylemleri kışkırttığı düşünülen birçok sivil toplum kuruluşunun kapatılması gündemde. Burada çarpıcı olan Fransız toplumunun ve Fransa'daki kimi cami imamlarının, önde gelen camilerin imamlarının tepki göstermesi, protesto eylemlerine katılmasına rağmen İslam aleminin genelinin sessizliğiydi. Bundan başlayalım diyoruz. Sonra da Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını ele alacağız. Hoş geldin Gökhan.
Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Ergun. Herkese de.
Şimdi Avrupa'da medeniyetin beşiğinde bir öğretmenin, hem de öğretmenin, yani sıradan bir şey değil, kafası Hazreti Muhammed karikatürlerini ya da birini sınıfta gösterdiği gerekçesiyle kesilerek infaz edildi IŞİD tarzı. Yani Suriye'de, Irak'ta iç savaş ve vahşet koşullarında tanık olunan eylemin bir benzeri. Belki bombalamadan daha korkunç geldi Fransızlara. Paris'te gerçekleştirildi. Bunun sonuçları olur mu Müslüman toplumu Avrupa'daki? Bir de genel olarak İslam ülkeleri bu tip eylemler karşısında nasıl doğru bir tavır almalılar, ne yapmalılar? Yani Erdoğan Müslümanlara yönelik bir eylem olunca mesela çok hemen sesini yükseltiyor ama bir Müslüman böyle korkunç bir suç işleyince ortada görünmüyor. Mesela Davutoğlu daha önce Hepto karikatürlerinden sonra mıydı, bombalamadan sonra mıydı yapılan büyük yürüyüşe katılmıştı mesela. O eleştirsek de kıssak da önemli bir tavırdı sanki, şiddete karşı olmak. Değerlerine sahip çıkabilirsin, karikatürlerin gösterilmesini ya da yayınlanmasını eleştirebilirsin ama bunun yapılma biçimi elbette önemli.
Şimdi şöyle, elbette olur. Ben Avrupa'da yaşayan biri olarak bireysel birkaç şey söylemek isterim önce bunun üzerine. Bu tür hadiseler Almanya'da da olsa, Fransa'da da olsa, bütün Avrupa'da hızla takdir edersin ki bu olayın yapılış tarzı çok grafik bir şey bu. Yani çok ürpertici bir hava veriyor ve bu daha algıda seçiciliği tetikliyor. Bir vahşet çünkü. Bunun etkisi oluyor çünkü her bu hadiselerden sonra Avrupa kamuoyunda sürekli, geçen hafta bahsettiğim bir tartışma var. Avrupa'daki Müslümanlar, genel olarak da İslam dünyası, Batı ilişkileri bu konudaki iyimser görüşü zedeliyor. Şöyle söyleyeyim, Avrupa ile, yani Doğu-Batı arasındaki ilişkilerde ben son 10 yılın, yani Suriye Savaşı ile başlayan dönemin kritik olduğu kanaatindeyim. Çünkü tarihsel olarak gelen insanlar vardı buraya. Burada mesela bir yere gidiyorsun Ergun, bir Kürt'le karşılaşıyorsun. 80'de geldim diyor, 68'de gelen var, Süryaniler var. Yani hep bir veya Hindistanlı var. Mesela ben burada bir doktorla karşılaştım, Ürdün'den gelmiş. Yani zaten genel olarak 20. yüzyıldan beri İslam dünyasındaki coğrafyalardaki kriz buralara gelişi devam ettiriyordu. İkinci bir faktör de neydi? Yabancı işçiler var. Yani bu nasıl Türkler Almanya'da var, işte Avusturya'da var, Belçika'da Faslılar var, pek çok yerde yayılmış durumda. Şimdi bunları bir kenara koyarsak, Arap Baharı ve Suriye krizinden sonra Avrupa çok yeni bir şey denedi. Çok sayıda Müslüman ve Arap buraya geldi biliyorsun. Bu tabii tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Çünkü işte yaklaşık 600 bin Arap'ın Almanya'ya gelmesi, Avusturya'ya çok sayıda geldi, yukarıdaki ülkelere belli sayılarda geldi. Bu Avrupa'daki Avrupa'daki İslam meselesini daha derin tartışmayı tetikledi. Bu biliyorsun popülist partilerin oyları arttı burada, Almanya'da şimdi azalıyor. Benim yaşadığım ülkede de artmıştı, biraz azaldı şu anda. Yani burada işçiler, Avrupa'ya gelen tek tük, doğudan kaçanlar, doktorlar falan değil de kitlesel bir Müslümanlık fenomeni ortaya çıktı. Yani Almanya bir tür Hristiyan, Türk-Arap devleti haline dönüştü demografik olarak az da olsa sayıları. Pek çok Kuzey Afrika'dan insan geldi. Zaten Fransa'da çok sayıda Arap vardı Cezayir'le olan tarihsel ilişkilerden dolayı. Büyük bir deneme yani. Bu ilk defa büyük ölçüde demografik düzeyde ciddi alınacak biçimde bir deneme var. Bu hadiseler, işte bu denemelerle yapılan süreci takdir edersin ki negatif yönde. Yani Avrupa kamuoyunda Türk Müslümanlarla Avrupalılar arasında kültürel farklar var. Bunlar olamaz. Entegrasyon teorileri çok sorunlu denilen görüşlere malzeme sağlamak.
Entegrasyona Batı da çaba harf etmedi ama değil mi? Bu insanları kendi kaderine bıraktı biraz. Gerek eğitim sistemi, gerek gettolarda.
Şimdi Ergun şöyle bak. Ben bu soruya 5 sene önce cevap veremeyebilirdim. Şimdi verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben de bu ülkede, bu toplumda yaşıyorum. Bu entegrasyon meselesi çok zor bir mesele. Yani bir Arabı, bir Türk'ü Belçika'nın bazı büyüklerinde Emirdağlılar var. Yani Türkiye gibi göç veren ülkeler belli yerlerden insanlar göndermişler. Mesela Viyana'da daha çok Yozgatlı Türkler yaşıyor. Bu insanlar ekonomik olarak alt segment işler yapıyorlar. Bunların toplumla entegre olmasına imkan yok. Yani siz Avrupa'ya gelip yani entegrasyon
demek... Kuşak oldu artık. Dördüncü kuşağa gidiyor.
Olamadı çünkü burada o kuşağa rağmen o gettolarda yaşamaya devam ediyorlar. O gettodan çıkması için bir Türk'ün ya da Arap'ın sosyal olarak merdiveni tırmanması gerekiyor. Halbuki bu ünlü şarkıcı öldü Barış Manço'nun yeğeni var. Profesör Manço Belçika'da Türkler üzerine sosyolojik araştırmalar yapan onun makaleleri var. Belçika'daki Türkler arasında üniversite mezunu olan sayısı çok düşük. Yani bu kitleler sanıldığının aksine o gettoda yaşamaya devam ediyorlar. İkinci, üçüncü nesil de çok entegre olamıyor. Çünkü entegrasyon, şöyle söyleyeyim, bir kültürel meseledir ama öncelikli olarak ekonomik meseledir. Şimdi ben mesela bir üniversitede çalışıyorum. Çalıştığım kurum, institüsyon bana bazı fırsatlar açıyor. İşte ben meslektaşlarımla görüşüyorum. Onların aileleriyle görüşüyorum. Bir doktorsanız çalıştığınız hastanedeki insanlarla görüşüyorsunuz. Ama siz bulunduğunuz toplumun daha alt stratifikasyonlarındaysanız entegre olmanız çok zor. Yani bir kere nasıl ev tutacaksınız? Ev tutmada sorun yaşıyorsunuz. Yani bu entegrasyon olayı, efendim Avrupalılar ne yapar, Müslümanlar ne yapar dışında bizatihi teknik olarak çok zor bir konu. Yani siz bir grup adamı Avrupa'da bir şehire koyduğunuz zaman hadi bakalım size özgürlük de veriyoruz, entegre olmuyorlar. Çünkü temelde entegre olmanız için mesela işte çocuğunuzu okula göndereceksiniz. İyi bir okula gönderemezsiniz. İyi bir çevrede oturmanız gerekiyor. Orada kiralar yüksek. O zaman ne yapıyorsunuz? Paranız yettiği yerde Türklerin olduğu bir yerde ev buluyorsunuz. Yani bu olay daha ziyade ekonomik. O yüzden Türkiye'deki yani batıdaki Müslümanların entegre olmaları için ekonomik güçlerini arttırmaları gerekiyor. Ve eğitimde...
Almanya, Fransa gibi ülkelerin bu gerçeği görüp o bölgedeki eğitim kurumlarına ciddi yatırım yapmaları, eğitimin kalitesini yükseltmeleri ve
çocukların
yüksek eğitime geçişine destek sağlayacak kaynakları bulmaları gerekiyor. Yoksa bu kısır döngü.
Bu bir kısır döngü şu anda. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Benim bir amcamın çocukları da Almanya'da yaşıyorlar. Onlar ilk gelen işçilerden. Yani aile olarak da gözlemlerim var. Bu bulunduğum yer Viyana'ya çok yakın. Viyana'da arkadaşlarım da var. Açık net şunu söyleyeyim. Belçika'ya gittiğiniz zaman veya Viyana'ya gittiğiniz zaman orası tam bir Türk dünyası. Yani bir Türk mahallesi içindesiniz. Ve ilginç olan ne? Bu da yaşayanlar aslında Türkiye'nin bugünkü durumundan bile zaman şeridinde geriler. Yani geldikleri Türkiye'de kalmışlar. Yani 1960'da gelmiş. O dili koruyor, o aksanla konuşuyor. Dolayısıyla evet dediğin doğru. Bu toplulukların bunun yanında ne var? İşte bu kültürel şeyler, politik şeyler de var. Bu biraz bu insanları gönderen hükümetlerin de işine gidiyor. Yani hem Fas hükümeti için hem Türkiye hükümeti için bu insanların ayrı kalması, orada Diyanet'in imam gönderdiği yerde o getto içinde kalmasının da faydaları var. Nitekim çok kısa bazı dönemler dışında bu insanları Avrupa'ya gönderenlerin, orijinal ülkelerin hükümetleri tam bir entegrasyonu savunmuyorlar. İstiyorlar ki orada o insanlar kendi kültürel dünyasında bir cephe kursunlar. Batı içinde geldikleri ülkenin devamı olsunlar. O yüzden Almanya'nın aslında fiziksel olarak onların kafasındaki ülke Türkiye. Yani Türkiye'li onlar. Ama bu sorun, şöyle söyleyeyim, yer değiştirme.
Yani Türkiye'li olmakla da değil, yani taşrası işte söylediğin gibi Emirdağ, İstanbullu, İzmirli, Türkiye'li değil yani. Taşrası.
Ama olamazdı çünkü Avrupa 60'larda yabancı işçi istediği zaman siz oraya iş arayan ve ülkesini değiştirmeye razı insanları göndermeniz gerekiyordu. O bu şu, ama burada şöyle bir problem de var. Daha felsefi bir şey söylemem gerekirse, şimdi biraz bu göç teorilerini okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Ülkesini değiştirip başka bir ülkeyi vatan kabul etmenin ayıplanmaması gerekiyor. Mesela İstanbul'da 10 kişi durduralım biz. Nerelisiniz sorusuna aslen Sivaslıyım. Yani İstanbullu bile olamıyor bizim insanımız. Yani bizde memleketten, yani gurbet Türklerin milli hissi. Gurbet Türklerin milli ideolojisi. Yani kültürel ideoloji. Yani vatanından kopamama. Mesela bunu başka topluluklarda daha gevşek görüyoruz. Yani adam gittiği şehri benimsiyor, oraya ait oluyor. Daha kozmopolit bir kimlik. Bizde biraz daha sıkı bu. Yani Türklerin kültürel olarak...
Şimdi kimi yerlere entegre olmak zor. Almanya, Avrupa tam bilmiyorum ama mesela işte benim yaşadığım yer Quebec'te. Fransızca bilmiyorsan, ismin farklıysa, toplumun seni isterleştirmesi, o merdivenlerde yükselmen kolay değil. Bunu da görmek gerek. Yani
hiç şüphen olmaz.
Ya istediğin kadar iyi Fransızca, İngilizce konuş, şey yap. Sıkıntılar, engellerle karşılaşman ihtimal dahilinde ki burası işte en demokratik ülkelerden biri şu anda dünyada.
Şimdi Ergun bak, entegrasyondan ne anlıyoruz? Yani şimdi Türkiye'de bir mahalle, mesela İstanbul Bahçelilerde bir aile örnek alalım. Yani komşusu var, tanışıyor, bayramda ziyaretine gidiyor, işte iflas edince haber oluyor, kavga ediyor bazen. Aldığı arabanın markasını biliyor. Aynı kahveye gidiyor. Şimdi bunu ya buraya, mesela ben buraya gelmişim 40 küsur yaşında. Bunu benim burada yapmam, yani bu şeyler ancak doğal olarak gelişecek şey. Siz kalkıp hadi bakalım ben dil de biliyorum, okumuş bir adamım, bu toplumda aynen Türk, bunu yapmanız çok zor. Nerede yapabilirsiniz onu? Çocuğunuzu bu yaşadığınız ülkenin eğitim ve kültür sistemine katarsınız. Orada olabilir. Onda da şöyle bir sorun var. Dikkat ederseniz Avrupa'da entegrasyonun örnekleri dindar kimliği az olan seküler veyahut Kürt. Yani mesela işte veya bir kısım belli Alevi çevreler de var. Çünkü ana akım Avrupa'daki Müslümanlar Sünni olduğu için Sünnilik Avrupa'daki duruma direnmeyi, yani şimdi çocuğunuzu mesela okula gönderiyorsunuz ama arkadan işte dini bir eğitim aldırmaya çalışıyorsunuz. Hal böyle olunca ikinci jenerasyon da entegre olmuyor Avrupa'da. Yani ana akım Sünnilik, Avrupa'daki geniş Müslüman kitleler ortalama Sünni oldukları için onlar ikinci jenerasyona, üçüncü jenerasyona geçse de Avrupa'yı kendi kültürlerini yok edecek bir çevre olarak görüyorlar. Ona karşı bir koruma kalkanıyla sosyalleşmeyi deniyorlar. Bu başarısız oluyor. O yüzden mesela Cem Özdemir, Avrupa'da entegrasyonun al sana örneği. Belki Almanya'da yönetici olacak. İşte bu tip profiller de kültürel ve dinsel kimliğini tırnak içinde söylüyorum bunu, aşabilmiş kişiler. Yani siz Avrupa'da, ben burada Türkiye'den getirdiğim dini bagajı ki nitekim Viyana'ya gidin, Yozgatlıların, Brüksel'e gidin, Emirdağların entegre olamamasının sebebi aslında bu başat dinsel kültür. Yani çünkü
şurada şöyle bir sıkıntı var dinsel kültürü öne çıkarınca. Siz bir yere misafir gibi gidiyorsunuz. Misafir işçi deniyordu ya da oraya ekonomik nedenlerle, ülkeniz güvenli olmadığı için vesaire. Ve kültürel değerlerinizle gidiyorsunuz ama gittiğiniz ülkelerde başat kültür ifade özgürlüğü mesela. Siz inancınızı ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün önüne koyduğunuz an orada barış ve huzur içinde yaşama şansınız azalıyor. Yani şimdi seninle konuşuyoruz. Avrupa'da inançlı insan sayısı hızla düşüyor. Fransa'da %40'mış dün baktım. Sen şeyde daha yüksek diyorsun.
Tabii, doğru. Burada çok daha yüksek. %30'dan aşağı burada. Burası şöyle söyleyeyim. Uzak Doğu, yani Çek Cumhuriyeti, Uzak Doğu biliyorsunuz. Yani biz Orta Doğu kültüründen geldiğimiz için. Mesela Arapça Nebi, peygamber. Mısır'da Nabu, sekreter tanrı demek. Yani aslında peygamberlik Mezopotamya kültüründe var. Mesela Latin Amerika'da peygamber yok. Amerika'da yok. Yani bileyim işte İzlanda'dan çıkmış peygamber say desen bilmiyoruz. Bu Orta Doğu kültüründe olduğu için biz bu kültürde yorulduğumuz için dünyayı böyle sanıyoruz. Halbuki Uzak Doğu'da dini bizim gibi algılamayan büyük kitleler var. O bölgeleri saymazsak ülke bazında en çok din inancı olmayan insan yaşadığı ülke Çek Cumhuriyeti. Şimdi bunun kaynağı şu Ergun. Şimdi Müslümanlar Batı ile ilişkilerde, bu Türkiye'de de olsa şöyle bir sorunları var. Modern bir toplum kuruldu. Yani 17. yüzyıldan başlatırsak geleneksel toplum yerine insanı ölçü kabul eden, rasyonelite, işte gözlem ve akıl yürütme üzerine dayalı bir bilgi ile toplum kuruldu. Bunu Müslümanlar anlamıyorlar hala. Yani modernite deyince işte moda, müzik, şehirleşme, bu kurumsal sonuçları. İşin özünde paradigma değişti. Şimdi bu paradigma değişince her şey değişti. Birkaç örnek vereyim. Mesela Müslümanlar kul hakkı diyor. Bununla hiçbir şey yapılamaz artık. Bu orta çağa ait bir düşünce. Müslümanlar orta çağdan modern döneme geçişi paradigmatik kabul etmiyorlar. Biz diyorlar ki orta çağ paradigmasıyla bu kitaplardan, yani elimizdeki fıkıh kitaplarından, din kitaplarından çareler üretebiliriz diyorlar. Halbuki sorun ya şu konuda ne yapacağız, fıkha bakalım, İslam'a bakalım değil, paradigma değişti. İşte bir tanesine adalet mesela. Bak bugün Türkiye'de Müslümanların kafasındaki adalet kavramı orta çağ. Bir tane profesör MIT'den bir kitabı bir çıktı. Modern adalet kavramı, Kolb. Orada kitabın başında okuyun. Yani orta çağda işte adalet, eşitlik bu değil, bir rasyonelite adalet. Nitekim Türkiye'de de şöyle bir örnek vereyim soruna gelmeden. Şöyle bir orta çağ iyilik, iyi yönetici düşüncesi var. Böyle iyi insanlar seçersek toplum olur. Buna hiçbir kabul etmiyor artık modern adalet teorisi. Modern adalet diyor ki yönetici gay de olabilir, putperest de olabilir, kumarbaz da olabilir. Ama check and balance olacak, sistem adalet üretecek. Yani kişi de aramıyoruz artık şeyi. İşte kul hakkı da böyle, insan hakları. Buradaki sorun şu. Nasıl bu geleneksel toplumdan modernliği Müslümanlar algılamadıkları veya algılayanlar yapmadıkları için orta çağdaki gibi bir dine saygı talep ediyorlar. Halbuki bu da şunu doğuruyor Müslümanlara. Kardeşim dinimiz konusunda batıdaki, hatta evrensel bana göre, düşünce özgürlüğüne istisna yapacaksınız deniyor. Mesela işte Simpsons'ı izleyin çizgi filmde, orada İsa'ya dalga geçilir. Değil mi? Yani düşünce özgürlüğünün, yani düşünce özgürlüğünde Atatürk'ü, peygamberi, kitabı, tarihi, Osmanlı'yı istisna kılarsanız ben de mesela derim ki yeni bir din kurdum. İşte kravat sembolü, kravata hakaret edemezsiniz. Yani bunun sonu yok.
İfade öyle bir şey var yani. İnançsızın hakkı ne olacak bir? Yani sen inançlısın, ben inançsızım. Hukuk açısından. Hayır bak, İki de şu. Yani sen mesela bu Muhammed karikatürlerini antisemitizm gibi görüp yargıya gidebilirsin. Yani bu Müslümanları aşağılayan, düşmanlaştıran bir yaklaşım. İfade özgürlüğü kapsamına girmez. Bir grubu düşmanlaştırıyor deyip hukuk yoluyla arayabilirsin. O mücadeleyi yapabilirsin ama bunu yapmıyorlar. Ve sürekli bak, küfür ve kafir, yani içinde yaşadığı evinle ilgili bir soruşturma olunca işveren parasını keserse, tatilini yaptırmazsa mahkemeye gidiyor. Muhammed karikatürü olunca öldürmeye gidiyor. Yani bu Türkiye ama bakınca sadece din değil yani. Muhammed'le Mustafa arasında sıkışmış kalmış, kendi çıkış yolunu bulamayan bir toplum var karşımızda.
Bak, bunun kaynağı şu. Türk toplumu kutsallarıyla ilgili evrensel düşünce özgürlüğünü ciddi olarak istisnaya tabi tutmak istiyor. Yani Müslümanlar diyor ki Batı'ya, bizim kutsallarımız var. Mesela bırakın, bak bırakın hakareti, resmini çizmek bile hakaret kabul ediliyor. Halbuki, bak bu da ayrı problem. Bir sürü çizilmiş halbuki. Yani binlerce minyatür
var. İran'da var değil mi?
Ha, yok, Sünnilik'te de var. Kesinlikle var. Çok sayıda var. Şimdi burası sıkıntı şu. Müslümanlar, bak temel sorun, modernliği bizzatihi hakaret olarak kabul ediyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Pakistan'da, Türkiye'de yenilikçi Müslümanları aşağılamak için modernist deniliyor. Bu şu anlama geliyor. Biz temel konuları, mülkiyet, adalet, insan hakları gibi eleştiri gibi konuları modernlik öncesi paradigmaya göre. Bu da İslam'ı şu halde tutuyor İslam dünyasında. Yenilik yapsak da orta zamanlar, orta çağdaki paradigmaya göre. Ama bu orta çağdaki paradigmanın bugün Fransa'da veya İsveç'teki eleştiri özgürlüğüne uzlaşmasına imkan yok. Şimdi sorun ne burada? Bu orta zamanlardaki paradigmaya göre kutsalını tanımlayan, onun öyle korunacağını düşünen insanlar ne yapıyorlar? Bu olaylar grafik olduğu için, yani biraz Freudian bakmak lazım. Yani cinsel olaylara insanların verdiği tepki, kıskançlık gibi olduğu için din semboller. Yani şöyle örnek vereyim. Sivas'a gitseniz, bu toplumun yarısı doğru dürüst vergi vermiyor deseniz bakarlar. Ama bu toplum işte bayrağını yaksanız sopa yersiniz. Halbuki siz vergi vermiyorsunuz orada. Yani sembolik ifadeye döktüğünüz zaman o benim eleştirdiğim orta zamanlar çerçevesi devam ettiği için onu standart kabul ediyor. Ve her seferinde Batı'ya diyor ki bana istisna yapacaksın. Şimdi burada şunu kabul edelim Ergun. Bu konuların ideal çözümü yok. Yani özgürlük nerede başlar, nerede biter konusunda bunlar hep tartışılarak, dinamik olarak senin dediğin gibi mahkemeler, içtihatlar sürekli devam eden bir şey. Burada yalnız şunu söyleyebilirim. Bu belirsizliğe rağmen ortalama Müslümanların Batı toplumundan istedikleri çok büyük bir istisna kümesi oluşturuyor. Mesela geçen hafta bahsettim. Türkiye'de genç bir kız, üstelik başı örtülü bir hadisi yani şaka olsun diye kelimelerini değiştirerek o zaman bunun sonu yok. Dediğim gibi senin de bahsettiğin gibi inançsızlar da var. Başka inançlar da var. Ne bileyim bu bizi bir şeye götürebilir. Bunu bak bütün İslam dünyasında sorun mevcut gelişmelere karşı tek tek ya kadının statüsü ne olacak değil, paradigma iflas etti. Bu orta zamanlar, orta çağ paradigmasından moderniteye geçmemiz gerekti diyen bir tane adam çıktığı kanaatindeyim ben bütün İslam dünyasında. Bu da Pakistanlı Fazlur Rahman'dır. Chicago'da hocalık yaptı. Bu da yani şöyle söyleyeyim, Fazlur Rahman da neredeyse kafir statüsündedir İslam dünyasında. Yani Fazlur Rahman'ı eğer kafirdir denilmiyorsa ya işte kafirlik yani kelime oyunları. Onun fikirlerini söyleyen Türkiye'de işte Hüseyin Atay, Yaşar Nuri Öztürk gibi bir dönemde Hayri Kırbaşoğlu gibi insanlar, tarihselciler veya Abdullah Naim var. İslami Reforma Doğru diye bir kitabı var. Hatta ben bir toplantıda onunla tanışma fırsatı bulmuştum. Bunları da toplum dikkate almaz. O zaman ne oluyor biliyor musun? İslam'ın temel konulara, düşünce özgürlüğü dahil bakışını orta zamanlara göre, orta çağdaki adalet kavramıyla bugünkü adalet farklı. Orta çağdaki hakaret kavramıyla bugünkü farklı. Yani bugün sizin bir dini eleştirmeniz hakaret olarak kabul edilmiyor. Veya Amerika'daki din özgürlüğü yani tartışmaları...
Onu eğer siz o dini ve inananlarını bir düşmanlaştırma, antisemitizmde olduğu gibi dışlama, yok sayma, yok etme fikrine meylediyorsanız o suç. Ama bir dini tartışabilirsin, peygamberini eleştirebilirsin. Ya da işte İsa var mıydı, yok muydu? Bütün Hristiyanlık tarihi hala tartışıyor bunu. Yaşamış bir şey mi, hayal figürü mü? İncil'ini tartışıyorsun, ibadet...
İşte bunu, bak buradaki sıkıntı şu. Bak, İslam dünyasında yenilikçi fikirlerinden dolayı öldürülen, helikopterden atılan, uçurumda atılan insanlar var. İran'da, şimdi ismi aklıma gelmiyor, Kur'an üzerine ilk kadın müfessirlerden biri yakılarak öldürüldü. Ta bu İran devriminden önce, Şah döneminden bahsediyorum. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bunun kök nedeni şudur. Müslümanlara siz, orta çağ paradigmasına göre fıkıhı yorumlayan yolu tutarsanız, bak bunu da daha önce söyledim. Örneğin, Türkiye'de herhangi bir ilmihal alın, Diyanet'in hane halklarına dağıttığı tefsir var, Kur'an yolu. Ki içinde Ali Bardakoğlu gibi işte ufku açık, liberal, hatta bir dönem aman reformist diye eleştirilen kişi de yazarlardan biri yanlış hatırlamıyorsam. O ilmihalin içinde mesela hırsızlıkta insanın kolu nasıl, yani bu fıkıhı bu şekilde, yani İslam düşüncesini teolojide, fıkıhta orta zamanlardaki gibi, orta çağdaki gibi yorumlamaya devam ediyor Müslümanlar. Ve modernlik hiç olmamış, hatta bir patoloji gibi. Yani dediğim
ama
gibi biraz önce.
Ama bu toplumda karşılık buluyor mu bugün mesela?
Bulmuyor. Şimdi? Bak bulmuyor. Neden
Türkiye
bulmuyor?
Türkiye toplumunda özellikle.
Hayır bulmuyor. Bak şöyle anlatayım. Şimdi biz de sosyal bilimlerde Ergun, sosyal hareket teorileri vardır. Yani sosyal hareket teorileri, şimdi İslami hareketi, İslam'ı analiz ederken iki şeyi mutlaka ayırt etmemiz gerekiyor. Bunu ayırt etmediğimiz için Türkiye'de pek çok şey yanlış anlaşılıyor. Bir tanesi kitle, Müslümanlar, bir tanesi İslami hareketler. İslami hareketler bir tür suni yapılardır. Örneğin diyelim ki benim yaşadığım şehirde bir bombalama varsa ben yer altına girip 3 hafta yaşayabilirim. O bir geçici yaşam formu. Oradaki yaşam ben hayata dayatamam. İslami hareketler, tarikatlar, cemaatler, Netflix'te Ştisel diye bir dizi var. Ortodoks Yahudiler üzerine. Buna benzer bir dizi şu anda TRT'de oynuyor. Masumlar Apartmanı. Yani dış dünyayı kötü görerek içeride kurmaca bir steril alan oluşturuyorsunuz. Bir cemaat kuruyorsunuz. Hatta pek çok dinleyici hatırlayacaktır. 90'lara kadar Türkiye'de Ak Evler, Beyaz Evler, İhlas Bizim Kent. Bunlar hep şuydu. Bunun kökeni şudur. İslami hareket Türkiye'de veyahut Ürdün'de veyahut Mısır'da ütopik bir harekettir. Yani siyasal gerçekçi bir hareket değildir. Ütopya, şöyle bir ütopya var. İnsanların 24 saat dinle yaşayabileceği bir hedef var. Niye bu hayal? Nereden kaynaklanıyor? Geçmişi yanlış biliyor. Çok ciddi bir. Çünkü peygamber dönemini, ya aç peygamber dönemine bak, insanların özel hayatlarına bak, carilerine bak, tele pazarlarına bak. Bunu böyle düşündüğü için halbuki şunu fark etmiyor. Mesela o yüzden biz Türkiye'de bir tarikatın televizyon kanalını açsak, Kur'an vardır, işte sohbet, Kur'an. Bunu hayata hiçbir zaman uygulayamazsın. Yani hayattaki insanların hiçbirisi 24 saat Kur'an dinlemez. O yüzden bu ikisini ayırmak gerekiyor. Yani kitle, hatta şöyle ilginç bir örnek vereyim. Burada bu konuyla ilgili çok ünlü bir adam var. Sekülerizm çalışmanı Jose Casanova. Bu bir edit edilmiş kitapta bir chapter var. Orada entertainment, eğlence, bütün dünyada dini hareketlerin en büyük açık düştüğü alan eğlence öneremiyorlar. Eğlencesi yok. Yani
tek siyahların kilisesi, o şarkılar.
Onu da ama şunu da yapamıyorsun. İslamiyet'te yapamıyorsun. Aslında İslamiyet'te bak laf açıyorum. Yapabilmiş. Sünniler camiye enstrüman sokamamışlar. Bunu eksikliği anlamışlar. Hemen yakındaki tekkeye sokmuşlar. Yani dikkat edersen sufilikte her şey var. Yani mesela biz ne yapıyoruz? Musiki deyince bir anda caiz oluyor. Yani mesela ben şimdi kalksam, gitar çalsam, mesela Diyanet İşleri Başkanı gitar çalsa aa falan denir. İşte uç çalınca o iyidir falan deniliyor. Yani bunun kaynağı aslında bu hiçbir farkı yok. Yani gitardır, şudur budur, tef çalmak veya işte davul çalmak. Müslümanlık da bunu tekke zaviyelerde yapmış. Onlarda da oyun oynuyorsun, dans ediyorsun yani. Ya şöyle söyleyeyim bak, antropolojik olarak insanların ritim ihtiyacı var. Bunu kimi gider, barda dans eder. Kimi Galatasaray maçına gider, rerera Galatasaray diye bağırır. Kimi de sufi şeyinde kafa sallar. Bunların bir farkı yok aslında. Yani bunların hepsi sağlıklı şeylerdir. Yani bir grup insan maça giderek ritim tutmalıdır. Bir grup insan barda tutmalıdır. Bir grup insan da ya ben maça gitmek makul değil, bara da gidemiyorum, itikadı. O zaman sen de git kadirlerle zikretmemiz gerekiyor şey açısından. Buradaki sıkıntı şu. Buradaki sıkıntı İslami hareketin kökünde bu kurmaca cemaat modelinin geçici olduğunu unuttuğu için ve geçmişte de İslam'ın böyle ideal, sanıyor ki peygamber döneminde herkes böyle sabah akşam namaz kılıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Böyle bir algıyla bir kurmaca evren içinde yaşıyorsun. Orada kalırsan onu başarabilirsin. Neden başarabilirsin biliyor musun? Şundan dolayı başarabilirsin. Bir tane edit bir kitap var. Sosyal movement'lar üzerine. Gardner ve Jasper'ın. Onun başlığı çok ilginç. Bak, sosyal hareketlere benzerken emotions diyor. Eğer bir insanı bir kurmaca evrenine koyup motive edersen onu gerçek sanıyor. Yani mesela Biz seninle bir tarikata girdiğimiz zaman sabah kalkıyoruz, evrat okuyoruz, Kur'an okuyoruz, televizyon açıyoruz, şeyh konuşuyor. Bir zaman sonra o hayat tarzı bize normal geliyor. Biz şunu düşünmeye çalışıyoruz. Ergun, bir gün Türkiye böyle olacak diyoruz. Tamam mı? Halbuki hayat hiçbir zaman öyle olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'de de yani kitleler, İran'da da hal böyle olduğu için bak dikkat et. İslamcılık modern dönemde iki türlü topluma etkili oluyor daha ziyade, uzun vadede. Birincisi kriz dönemlerinden sonra geliyor. Bak mesela AKP ne zaman geldi? Deprem oldu. Türkiye'de merkez sağ çöktü kriz döneminden. İnsanlar dediler ki bu bizi kurtarsın. Onun dışında bak kriz dönemleri dışında ya cemaat formları altında, onlar da bal gibi otoriterdirler. Siyaset bilimi teorilerine göre bütün cemaatler ileri düzey otoriter yapılardır. İkincisi de devlet üzerinden geliyor. Bugün ne Türkiye'de ne İran'da hadi bakalım madem düşünceniz çok güzel şöyle güzel bir demokrasiye geçelim diyemezsiniz. Mesela bugün İzzet Begoviç'in ölüm yıl dönümü bir sürü tweet gördüm. Ya İzzet Begoviç'in bıraktığı ülke özgür mü Bosna Hersek? Yani İzzet Begoviç işte şunu demiş. İzzet Begoviç demiş ki eleştirel kitaplar koyun. Yani İzzet Begoviç üzerinden bir şey oluştu şu anda. Bir ya Bosna Hersek özgür bir ülke mi? Aç Freedom House'a bakın. Kısmi özgür. Yani ben mesela şimdi Türkiye'de baskıya uğradım diye Bosna Hersek'e sığınsam ne olur acaba? Yani garanti, yani özgürlük düşüncesi açısından söylüyorum. Buradaki temel sorun şu. Bütün bu farklılığa rağmen ama Müslümanlar bu gelenekten moderne geçişi kabullenemiyorlar. Bunu bir patoloji olarak görüyorlar. Bunu gördükleri için sorunları tabii çözeceğiz deyip eski paradigmayla çözdükleri için yine çözüm üretemiyorlar. Ve sonuçta şu ortaya çıkıyor. Batı'ya karşı veya dünyaya karşı büyük istisnalar talep ediyoruz. Ediyorlar. Yani işte düşünce özgürlüğü iyidir hoştur ama efendim ne bileyim Konya'da Mevlana'yı eleştirme. Türkiye'de Kur'an tarihi üzerine çok radikal şeyler yazma. Atatürk'ü sekülerler de katılıyor buna. İşte bunun kaynağı bu. Dolayısıyla bu literatür sürdüğü için Fransa'daki gibi yerlerde o tesirin etkisinde kalmış insanlar bunu normal görüyorlar. Mesela bir örnek vereceğim. İşte hayvanlarla ilgili mesela işte köpekler, işte köpekler temiz midir değil midir mesela. Çevre. Şimdi modern dünyanın çevre insan ilişkisiyle orta çağ tamamen farklı. Orta çağdaki en iyi İslami metinlerdeki çevre kavramını, hayvan kavramını getirin otoriter görünüyor bugün. Bak çok ilginç bir atıf yapayım burada. İlhami Güler'in çok güzel bir cümlesi var bu konuda. İlhami Güler diyor ki biz bugünkü diyor dünyayı etkileyen düşünürlerin işte bunlar diyelim ki sosyal bilimciler olsun, filozoflar olsun görüşleriyle dönüp Ahmet İbni Hanbel'e Orta Çağ'da ve öncesi dönemde İslam'ı etkilemiş kişilere bakarsak bunları faşist gibi okuruz diyor. Yani faşizan bu doğru. Yani çünkü buradaki şey şu, elbette o insanlar otoriter değildi. O kitapları o amaçla yazmadılar. Ama paradigma değiştiği için, şartlar değiştiği için o metinler bugün olduğu gibi okunduğu için otoriter algılanıyor. O yüzden tekrar edersek bu kısmı. Mülkiyet, kadın, çevre, insan hakları. Mesela kul hakkı otoriter bir kavram. Yani kul hakkının bugün oturduğu sentaks, etimoloji, çerçeve hiçbir şey ifade etmez dünyada. Bundan çıkamıyor. Ya bundan çık, modern bir kavram üret. Bunu üretmiyor.
Bu kavramlardan yola çıkıp baktığımızda senin söylemiyle İslam dünyasının bakışı orta çağda kilitlenmiş kalmış durumda. Erdoğan da bu görüşün bir temsilcisi. Yani onun da bak. Ve o yüzden bugün yaptığı açıklamadaki işte kültürde başarısız olduk, eğitimde başarısız olduk, medyada başarısız olduk, fikriyatımıza hakim kılamadık sözünün asıl gerçeğini görüyoruz. Yani Mustafa Kemal iktidar olduğunda dönüp öykündüğü demokrasi, insan hakkı anlamında değilse bile yaşam stili, tüketim, kültürel norm konusunda baktığı bir medeniyet vardı. Batı kültürü, Avrupa kültürü. İşte dönüp 50'lerin, 60'ların futbol maçlarına bakınca kravatlı, fötürlü adamlar görüyorsun. 29 Ekim balolarında işte hafif dekolteli, makyajlı, saçları yapılı kadınlar görüyorsun. Bir azınlık da olsa işte dış işlerinde, medyada, bürokraside, üniversitede bir batı kültürüne uygun kadrolar yaratabilmiş. 50 yıl sürmüş, sonra yok olmuş ama iyi kötü. Ama dönüp baktığımızda 20 yıllık AKP iktidarına hiçbiri yok. Yani belki görünüşte başörtülü kadınlar, badem bıyıklı erkekler arttı ama kültürel olarak bir çöküş yaşıyor. O işte Denizli Valisi'nin yayınladığı basın bildirisi. Yani ilkokul çocuğu yapsa sınıfta kalır. İşler acısı bir Türkçe. Getirdiği seviye de yani yeni bir insan yaratma çabasıyla yola çıkıp var olanı da sıfırladı gibi görünüyor genel anlamda.
Şimdi şöyle, bir Daniel Atzoni bir kitap yazdı. Müslüman Kardeşler Ürdün'de tam bu Erdoğan'ın dediği gibi bir tartışmaya girdi. Yani yani Müslüman Kardeşler Ürdün'de, kitabın nasıl Türkçe'ye çevireyim, şöyle: Müslüman Kardeşler'in Ürdün'de hegemoni denemesi. O kitap çok iyi çünkü bu şeyin şu söylediklerini hepsini tartışıyor. Yani her seçimde neredeyse birinci çıkan, güçlü olan, domine eden bir siyasi parti nasıl oluyor da kültürel hayatı domine etmiyor? Bunu aslında bir parça geçen hafta tartışmıştık. Aslında Erdoğan bizi doğrulamış oldu. Yani çıkıp dedi ki biz iktidar olarak. Şimdi bu neden olmuyor? Bence bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi biraz önce söyledim. İslami hareket bugün otoriter bir şey vaat ediyor. İnsanlar normal krizler dışında otoriter bir şeyi ekonomik şartlar gibi dışında benimsemiyorlar. Yani Erdoğan'ın bugün önerdiği İslamcı düşünce, özgürlükler öneren, özellikle genç kitleyi etkileyecek bir şey değil. Nitekim o yüzden İslamcılık bugün itibariyle kriz döneminde bir ümit olarak çıkmış olabilir. Ama bugün itibariyle İran'da da Türkiye'de de ancak devlet de var olabilecek bir şey. İkincisi de şu: neden olamadılar sorusuna iki sebepten dolayı olamadılar. Bir tanesi, temsil ettikleri dinin geçmiş ile doğru entegre olamadılar. Yani İslamcıların bize bugün, hatta İslamcıların değil, sadece Erdoğan'ı suçlamayalım, Türkiye'deki Sufi tarikatlar dahil, yani tarikatların, İslami hareketin bize vaat ettiği İslam, geçmişteki yoruma göre bile bağnaz bir yorum. Yani İslam düşüncesinin geçmişte daha önceki dönemlerde gösterdiği örnekler, kozmopolitan çeşit, mesela şimdi Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu bu kadar şey miydi? Yani bu kadar otonomi düşmanı mıydı? Osmanlı İmparatorluğu Arnavutluğu nasıl yönetmiş? Arap topraklarını nasıl yönetmiş? Diyarbakır'ı nasıl yönetmiş? Yemen'i nasıl yönetmiş? Bu kadar yani otonomiyi, yani baroların otonomisini de kaldıralım, gerekirse belediyelere de lave edelim, bu kadar tek tipçi olsaydı Osmanlılar, Osmanlı kültürüne bakalım, Osmanlı yüksek kültürüne, Osmanlıların azınlıklarla ilişkilerine bakalım, Ermenilerle ilişkilerine bakalım, Osmanlılarda Hristiyanların durumunu, demografisini, bu kadar Türkleştirme böyle miydi? Değildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir kere, ha bu bize şunu gösteriyor, üçüncü noktaya, benim kanaatim, ben İslami hareketin Türkiye'de dayandığı, işte Necip Fazıl'dır, işte bu tip yazarlar, çizerler, Cemil Meriç hatta, Nuri Pakdil, bunları az çok okuyan biri olarak şu kanaatteyim: Türkiye'deki İslami hareket entelektüel olarak bir tepki hareketidir. Bu batılılaşmaya ve Kemalizme olan bir tepki, geçmişten kopmaya bir tepkidir. Bu bağlamın dışında hiçbir şey söylemiyor. Yani siz bütün teorinizi geçmişten kopmaya, batılılaşmaya karşı söylediğiniz için ancak o kontekst içinde söylediğiniz bir anlamı var. O kontekst devreden kalkınca, siz iktidarın ortasına oturduğunuz zaman hiçbir şey söylemiyor. Yani Necip Fazıl Kısakürek'in hiçbir düşüncesiyle bir yere varma imkanımız yok bugün. Nuri Pakdil ile varma imkanımız yok. Bunlar bütün kurgusu kabaca 19. yüzyıldan bugüne batılılaşmaya karşı söyleyen, yani batılılaşmaya karşı bir vaazdır modern İslam Türkiye'de. Bu hareket de bittiği için, yani devleti, devlet erkini İslamcılar, milliyetçilerle domine ettiği için burada artık yeni bu söylen bir şey ifade etmiyor. Yani batılılaşmaya karşı bir vaaz olarak kurgulanan bu söylemin, bu aktörler, alın size devlet, alın batıyla uğraşıyorsunuz, işte dış politikadan iç politikaya dedikten sonra bir şey açıklayıcılığı yoktur. O nedenle Erdoğan'ın şunu fark etmesi gerekiyor. Erdoğan bir fikri iktidar kuramadık diyor ama kabaca ortada bir fikir yok. Bu fikir ancak batılılaşma karşı bir söylem. O nedenle bunu yapacak enstrümanlar, bunu yapacak yani bu sonucu sağlayacak araçlar yok. Şunu da söylemek isteriz. Şimdi bir fikri, yani diyelim ki İslamcıların bize mimaride, sanatta, değişik alanlarda veya çağdaş İslam hareketinin bir şeyler söylemesini istiyoruz. Bir kere bunun için özgürlük yok Türkiye'de. Yani sanat dediğin şey, düşünce dediğin şey beğenmemekten kaynaklanır. Ben desem ki şu yaptığımız programdan daha iyisi yok, insanların oturup bunu izlemesi gerekir. Şu kalemden daha iyisi yok derseniz herkesin bu kalemi kopya. Düşüncenin ve sanatın doğasında beğenmemek vardır. Bu kalemde bir eksiklik var, bu kalemde bir yanlışlık var derseniz yeniye ulaşabilirsiniz. Şimdi Erdoğan neredeyse, yani Erdoğan'a işte aman kravatın, yani en ufak bir eleştiri, hani Abdülhamit'in burnu metaforu vardır ya, burnu işte hava durumu deyince, bu otoriterleşmeden bir sanat çıkmıyor. Aksine Türkiye'de bir tür otoriter bir yapı var. İkincisi de sanat için bir zenginleşme gerekiyor. O zenginleşme yok ki. Yani Erdoğan döneminde devlet büyüdü. Devletin yanındaki oligarklar büyüdü. Şimdi sanat artı değere dayanır. Türkiye'de özel hayatı, sanatı özel olarak, kendi özelliği içinde, sadece al sana kanun değil, bir özel özellik, finansal özellik doğuracak biçimde finanse edecek güç ortada yok ki. Yani Türkiye'de insanlar ne sanat, ne fikir doğuracaklar? Şu anda neredeyse raporlar yayınlanıyor. Türkiye önümüzdeki 50 yılda fukaralık çekilecek ülkeler. Ekonomik işte verileri biliyorsun. Dolayısıyla buradan bir fikir ortaya çıkmaz. Buradan ne çıkar? Ancak askıda ekmek çıkar. Bir fukaralık teorisi çıkar. Yani bundan sonra İslamcılık Türkiye'de bize Batı karşıtı bir vaaz olmaktan mevcut statükoyu koruyan, o fukaralaşmanın faziletlerinden bahseden, bol bol milliyetçilik işte falan filan, bunları zaten yaşıyoruz. O nedenle eğer İslamcılığın bugün Türkiye'de 20 yıl sonra mimaride bırakın bir tarz ortaya koymayı, kanaatimce Türkiye'de mimarinin belki de en karanlık, en çirkin işte yapılan camiler, TOKİ binaları falan feşmekan. Dolayısıyla buradaki yani 20 yıl sonra gelinen nokta bir iflası getiriyor. Ama bunu sadece Erdoğan'ın sırtına yüklememek gerekiyor. Bu şunu gösteriyor. 80'lerde Erol Güngör bir kitabında İslami hareketin Türkiye'de domino olacağını herkes gibi öngörmüş. Hatta ölmeden önce hatırlarsın Şerif Mardin, bir İslam'ın gelişi beklentisi Anadolu'da vardı. Bekleniyordu. Yani bir bürokratik bir yapı var. Kemalizm şöyle böyle, bu kitle bir şekilde bir gün söz hakkı alacaktı. Ama Erol Güngör o kitabında diyor ki Ergun, burada bir hazırlıksızlık öngörüyorum ben. Gördüğüm hazırlıksız da iktidar aygıtlarını domine etmek kolaydır. Çünkü son tahlilde bu güç ilişkisidir. Yani politikanın anahtar kelimesi güçtür. Gücü sayıyla, örgütlenerek veyahut hileyle alan politikaya hakim olur. Ancak bu bahsettiğimiz fikir ve sanat ise senin bahsettiğin gibi bir sentez, bir tartışma, bir derinlik gerektiriyor. Buna imkan yok. Bir de ne eklendi son dönemde? Şu eklendi. İslami hareket Türkiye'de devletle çok patolojik bir ilişki kurdu. Açık net şunu söyleyeyim. Erdoğan bir konuda aslında yanılıyor. Fikri getirdiniz? İslami hareket ülkücülüğü iktidara getirdi. Yani MHP düşüncesini, yani milliyetçiliği, aşırı milliyetçiliği getirdi. Bunun kaynağı ne? Yahu siz devletle çok büyük bir organik ilişkiye girdiniz. Devletle bu kadar özdeşleşmiş bir hareketin ancak devlet aygıtlarını kullanarak baskıyla, eğitimle, öğretmenle, kültürel dönüşme dışında bir fikir üretmesine imkan yok. Yani devletle bu kadar yapışmış, entegre olmuş bir hareketin sanatta, düşüncede bunun yapısı ortadan kalktı. Nitekim bugün ben aslında Twitter'da bu programa katılmadan bir kontrol ettim. Hani ne olur Türkiye'de. O konuşmasından bazı atıflar yapan gazetecilere baktım. Erdoğan aslında orada dikkat edersen fikriyatımız etkili değil, ne yapacağız? İşte, ders müfredatlarını gündemden geçir. Bunları bahsediyor dikkat edersen. Yani Erdoğan'ın kafasında şu var. Ne diyor orada mesela konuşmada? Müfredatımız içine sapkın fikirler girmiş. Oturacağız işte Freud'un üstünü silin. Heykelin üstünü çizin. Yani bunu düşünüyor. Bu kafasında bu düşünce var. O yüzden buradan yani bu kadar devleti yani devletle özdeşleşmiş ve devleti ya bir dakika sorun mu var? Heykelin üstünü rütük çizer. Sorun mu var? Marx'ın üstünü çizeriz diye düşünen bir yapının entelektüel olarak bir dakika benim güvendiğim bir fikir var. Seninle rekabet ederim. Yeter ki bana özgürlük ver demesine imkan yok. O yüzden bunu çözemeyecek İslam hareketi. Bence Erdoğan da buna inanmıyor. Yani Erdoğan şunu çok iyi biliyor. Erdoğan'ın siyasetini sürdürmesi birincisi otoriter araçları kullanmasına ve bunu kullanırken toplumun konsolide ettiği bir kitleyi işte %30-35 hani batıya karşı bir vaazdı. o günler geri gelebilir. İşte biz dinsel mesajlar verelim, vatan, millet. Bir de ekonomik parametre. Yalnız şunu söylemek isterim burada. Biliyorsun bu Metropol yakın zamanda çok ilgi çekici bir grafik yayınladı. O grafikte şunu görüyoruz. 2018'den sonra ve önce AKP'nin oylarında bir kot düşüşü var. Yani 2018 öncesine göre işte 40'lar bandında olan, evet şu anda bazen bir oy artıyor, bazen bir oy düşüyor ama 2018'den sonra daha ziyade 30'lar kotuna düşmüş durumda. İşte bunu Erdoğan biliyor. Bunu tutan ne şu anda? Milliyetçilik, işte Kemalizm geri dönebilir, Batı dünyası, gaz bulduk ve otoriterleşmeyi kullanmak. O yüzden Erdoğan'ın kendisi bugün bir İslamcı düşünceyi bile üretemez. Nitekim bunun en parlak örneği, ki ben bunu seninle hatırlarsam bir yıl önce konuşmuştuk, şehir üniversitesi bile dayanamaz demiştim. Bu Anayasa Mahkemesi üyesinde gördüm. Aslında Anayasa Mahkemesi üyesi işte Foucault'a atıf yapan, yani mevcut iktidar açısından bakarsanız onun döneminde daha entelekt, değil mi? Şimdi bu tweet olayındaki Anayasa Mahkemesi üyesinden bahsediyorum. İşte kadınların, bak buna tahammül edemez. Hatta daha ileri gideyim. Erdoğan iktidarı bugün kafasındaki planı yapıp yeniden bir Anayasa Mahkemesi'ni baştan sona atasa, atananlar dahi zamanlarda onunla çatışacaktır. Yani buradaki temel sorun şudur. Sorun burada Erdoğan'ın bir tür Anayasa Mahkemesi'yle kavga etmesi değil. Hatta ikinci bir örnek vereyim Ergun. Şunu demek. Erdoğan'a biz desek ki senin istediğin düzen nedir? Şeriat mı? Şeriata göre yönetelim desek bile Erdoğan zamanında sorun yaşayacaktır. Yani Erdoğan tutarlı ve sürekli herhangi bir normatif yapıyla artık, çünkü Erdoğan'ın bundan sonra anahtar kelimesi keyfiliktir. Keyfiliğe dayandığı için bütün otoriter rejimler gibi tam kafasındaki, yani tamam şeriata göre bir Anayasa Mahkemesi kuruyoruz diyelim ki o, veya İslam neyse senin istediğin, onunla bile çatışacaktır. O yüzden Erdoğan'ın bundan sonra sanatla, siyasetle, İslamcı olarak da bir işi olmaz. Hatta o yüzden şunu öngörebiliriz. İslami hareket kendi, ya 19. yüzyıla gidin, Ziyaettin Gümüşhanevi, o ekolü, Nakşilik tartışmalar, 90'lara gidelim, İslamcı dergileri tartışalım. O dönemde bir fikir tartışmaları var. Bugün mesela İslami hareketin atıf yaptığı kişiler, işte Necip Fazıl'lar, onlar, şimdi bugün niye yok? Nerede o dergiler? Nerede o İslami hareket? İslami hareket bir plaza hareket. O yüzden aksine Erdoğan İslamcılığı ve Türkiye İslami hareketinin entelektüel çölleşmesini arttıracaktır. Hiç şüphen olmasın. Yani peki, bu konuşmanın bu konuşma şu açıdan endişe verici Ergun. Demek ki Erdoğan kültür devrimi için devletin araçlarını daha baskıcı hale getirecektir. Ama dediğinin tam aksini yapacaktır. Çünkü bu işler aktörlerle ilgilidir, yapılarla ilgilidir.
Ağzına sağlık. Süremiz doldu. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.